Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 23 Şehrivar 1401, Hicri Kameri 17 Safer 1444 ve Miladi Takvimle 14 Eylül 2022 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Erbay'ın özel programı ve akılcılık ve Allah inancı isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi, İran ve Ermenistan'ın tarihi sınırları bölgesel yakınsama ve güvenliğin temelidir, dedi. Guterres, Bakü ile İran arasındaki çatışmalardan duyduğu endişeyi dile getirdi. Ermenistan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti sınırındaki çatışmaların azaldığını belirtti. İran İçişleri Bakanı 3 milyon İranlı Erbayin için Irak'a gittiğini belirtti. Ulyanov, Guvernörler Konseyi'nin kararının mantıksız olduğunu belirtti. Ve Tahran ve Şam kültürel ve sanatsal işbirliğinin geliştirmesine vurgu yaptılar. Şimdi haberler. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yaptıkları telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ele aldılar. Görüşmede reisi bölgede gerginliğin devam etmesinden duyduğu endişeyi dile getirerek Kafkasya bölgesi özel bir durum yaşıyor ve ne yazık ki bu bölgeye hala huzur dönmemiştir dedi. Siyonist İsrail'in bölgedeki etkisine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Reisi, bu rejimin varlığının ona ev sahipliği yapan ülkeler dahil tüm bölge için tehdit oluşturduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Reisi, Güney Kafkasya bölgesindeki son gelişmeleri özenle takip ettiklerini belirterek, bölgenin yeni bir savaşa katlanamayacağını belirterek şunları kaydetti. Güney Kafkasya bölgesinin güvenliği İran için çok önemlidir. Üçlü ateşkes bildirisini imzalayan taraflar anlaşmaya bağlı kalmalı ve bölgede gerilim yaratacak her türlü eylemden kaçınmalıdır. İran ve Ermenistan'ın tarihi sınırları bölgenin refahı, yakınlaşması ve güvenliğinin temelini oluşturur. Tahran yönetimi bölgenin refahı, istikrarı ve yararı için her alanda işbirliğini sürdürmeye kararlıdır. Paşinyan da bu görüşmede Azerbaycan Cumhuriyeti Ermenistan sınır hattında yaşanan olaylar hakkında Cumhurbaşkanı Reisi'ye bilgi verdi. Nikol Paşinyan, İran İslam Cumhuriyeti bölgedeki gerilimler ile krizlerin çözümünde her zaman yapıcı ve etkili bir rol oynamıştır diye konuştu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan sınırındaki son çatışmalardan duyduğu endişeyi dile getirerek, iki ülke arasındaki gerginliğin çözülmesi için acil adımların atılması çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stefan Dujarric Salı günü yerel saatle yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti sınırında yeniden başlayan çatışmalardan derin endişe duyduğunu belirtti. Dujarric'in belirttiğine göre Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri önceki anlaşmaların tam olarak uygulanması için çağrıda bulunmuştur ve tüm arabuluculuk çabalarını destekliyor. Salı günü Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Josep Borrell de Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nden gerginliğin tırmanmasından önceki tutumlarına dönmelerini ve ateşkese uymalarını istedi. Bu arada Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bir basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki sınırda gerilimin artması hakkında telefon görüşmesi yaptığını belirtti. Peskov, Putin iki ülke arasındaki sınırdaki gerilimi azaltmak için elinden gelen her şeyi yapıyor ve bu çabalar devam ediyor dedi. Ermenistan Savunma Bakanlığı Salı günü saat 21'den itibaren Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti sınırındaki çatışmaların azaldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti sınırındaki durum gergindi ancak yavaş yavaş Ermeni yerlerine, yerleşim alanlarına ve sivil altyapıya yönelik ateş etme yoğunluğu büyük ölçüde azaldı. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri savaş misyonlarını tam olarak yerine getirmeye devam ediyor. Bu arada Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ülkenin askeri komutanlarıyla görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Ermeni güçlerinin iki ülke sınırındaki provokasyonları püskürtüldü ve tüm hedeflere ulaşıldı. Gerginliğin tırmanmasının sorumluluğu tamamen Ermenistan'ın siyasi liderlerine aittir diye duyurdu. İki tarafın 100 askerin ölümüyle sonuçlanan çatışmalarda Erivan ve Bakü birbirlerini sınırlarda provokatif eylemler yapmakla suçluyor. İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi, Hüseyin Erbay'ın yürüyüşüne katılmak için 3 milyon İranlı vatandaşın Irak'a geçtiğini bildirdi. 20 Safer 1444 Şehitler Efendisi Hazreti Hüseyin Aleyhisselam ve Sadık Yarenlerinin Kerbela Çölü'nde şehadetinin 40. günü yıl dönümüdür. Her sene bugün dolayısıyla İran ve Irak başta olmak üzere milyonlar Erbain yürüyüşüne katılıyor. İran İçişleri Bakanı Irak sınırında Şelemçe Kapısı'nı ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada Erbain'e yaklaştıkça Irak'a doğru hareket eden ziyaretçilerin kapılardaki yoğunluğunun arttığını söyledi. Irak ile altı kapıda durumun iyi olduğuna dikkat çeken Bakan Vahidi, Erbain yürüyüşüne katıldıktan sonra yaklaşık 1 milyon 450 vatandaşın ülkeye döndüğünü söyledi. Yetkili Afgan ve Pakistanlı ziyaretçilerin kara hudutlarından Irak'a geçebildiklerini de sözlerine ekledi. İran İçişleri Bakanlığı'nın Erbain Genel Merkezi Başkanı 250 bin yabancı ziyaretçinin Irak hükümetinin işbirliğiyle Erbain yürüyüşüne katılmak için İran üzerinden Kerbela'ya gittiği açıklamasına yer verildi. Seyyid Mecid Mir Ahmedi, Salı günü İran'ın güneybatısındaki Şelemçe sınır terminalinde İran'a ile yaptığı röportajda Şelemçe sınır terminalinde bekleyen yabancı uyrukların çıkış sorununun çözüldüğünü açıkladı ve şunları söyledi. Afgan vatandaşların geçiş sorunu çözüldü ve gidiş gelişlerinde herhangi bir sorun yok. Mir Ahmedi sözlerine şunları ekledi. Yapılan takip ve istişare ile Pakistan vatandaşları da kara sınırından Erbain ziyaretine gidebilir ve bu İran'ın Pakistan'daki büyükelçiliğine de duyurulmuştur. İran'ın güneydoğusundaki Huzistan ilindeki Şelemçe sınır terminali yabancıların Hüseyin Erbain merasimine katılabilmesi için tek geçiş noktasıdır. İran Atom Enerjisi Koruma Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü'nün iddialarına gösterdiği tepkide, ajansın İran'ın barışçıl nükleer programı ile ilgili iddia ettiği denetim boşluğunun hukuki dayanağı olmadığını söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi'nin İran'ın nükleer programı ile ilgili iddialarına yanıt veren İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, bugün yapılanların 5+1 grubu ile İran İslam Cumhuriyeti arasında sağlanan anlaşma ile ilgili olduğunu, İran'ın yeniden nükleer yükümlülüklerine dönmesi için yaptırımların kaldırılması ve tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olduğunu ifade etti. Ajansın 3 noktada uranyum izlerine rastlandığına dair iddiası hakkında ise sözcü, ajansın iddia ettiği bu 3 mekan ile ilgili İran'ın mükemmel şekilde işbirliği yaptığını ve ajansın sorularına yanıt gönderip belirsizliklerin kaldırılması için oturumların düzenlendiğini belirtti. Viyana'daki Rus baş diplomatı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Guvernörler Konseyi'nin İran karşıtı kararını mantıksız olarak nitelendirdi. İran'a göre Rusya'nın Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Salı günü Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Guvernörler Konseyi toplantısında bir kısmı bu ülkenin temsilcilik bürosunun resmi Twitter hesabında yayımlanan yaptığı açıklamada şunları söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Guvernörler Konseyi'nin düşünülmemiş, mantıksız İran karşıtı kararı, Viyana müzakereleri ve kapsamlı ortak eylem planını doğrulama sürecini karmaşıklaştırdı. Ulyanov sözlerine şunları ekledi. Batılı meslektaşlarımızı aceleci eylemlerinin sonuçları konusunda uyardık ve bu plandan vazgeçmelerini istedik. Ulyanov şunları vurguladı. İran'ın ajansın denetim kameralarını ve ekipmanlarını kaldırma kararı, karara dolaysız bir tepkiydi. İran Yargı Erkin İnsan Hakları Genel Sekreteri, insani istisna olarak gıda ve ilacın yaptırımlara dahil edilmediğine ilişkin Amerikan iddiasını mevcut gerçeklerle uyuşmayan büyük bir yalan olarak nitelendirdi. Bir haber ajansına göre Kazım Garibabadi, Cenevre'deki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 51. oturumunun kulisinde bağlantısızlar hareketinin büyükelçileri ve temsilcileriyle yaptığı görüşmede şunları söyledi. Tek taraflı yaptırımlar, ayrıca bu yaptırımlara aşırı bir şekilde uymak, İran halkının tüm insan haklarını ihlal edilmesine neden olmuştur. Garibabadi, yaptırımların İran halkının sağlık hakkı üzerindeki etkileriyle ilgili olarak şunları kaydetti. İran, halkının sağlığı yönünde iyi yatırım yapan ülkelerden biri olup, bugün ilaçların ve tıbbi malzemelerin birçoğunu üretiyor. Ancak bazı durumlarda ilaç için ham madde ithal etmesi gerekiyor. Ayrıca özel hastalar için bazı nadir ilaçlar başka ülkelerden geliyor ve şirketlerin bunları satmayı reddetmesi bu muhtaç İranlı grubun yaşam hakkını ve sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atmıştır. İran Gümrük Sözcüsü, İran'ın son 5 ayda Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Örgütü'nün 9 üyesine petrol dışı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre %40 oranında arttığını söyledi. Seyyid Ruhullah Latifi komşularla ikili ve çok taraflı ekonomik ve siyasi ilişkilere, bölgesel anlaşmalara üyeliğe ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesine özen göstermesinin İran İslam Cumhuriyeti'nin kesin politikaları arasında olduğunu belirterek şunları kaydetti. Bu politika artan değişimlerin İran'ın ticari ilişkilerine eşlik etmesine neden olmuştur. Latifi sözlerine şunları ekledi. Son 5 ayda İran ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üye 9 ülke arasında yaklaşık 7 milyar dolar değerinde 9 milyon 107 bin 402 ton mal alışverişi yapılmıştır. İran'ın 13. hükümeti 3 Ağustos 2021'de göreve başlamasından bu yana dış politikada dengenin kurulduğunu ilan ederek komşular ve bölge ülkeleriyle işbirliğinin genişletilmesini dış programlarının önceliğine aldı. Kremlin Sarayı, İran ve Rusya Cumhurbaşkanlarının Samarkand'daki Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinin oturum aralarında bir araya geleceğini duyurdu. Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi 15 ile 16 Eylül tarihlerinde Özbekistan'ın Samarkand kentinde yapılacak. Fars Haber Ajansı'na göre Rusya'nın Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Samarkand'daki Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinin oturum aralarında İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis ile görüşeceğini duyurdu. Kremlin, Putin'in Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere Özbekistan'ı ziyareti sırasında Türkiye ve Özbekistan Cumhurbaşkanları ile görüşeceğini ve Ukrayna tahılının ihracatına ilişkin anlaşmayı da görüşeceğini sözlerine ekledi. İran İslam Cumhuriyeti ve Suriye Kültür Bakanları ortak sinematografik eserlerin üretilmesinin yanı sıra farklı alanlardaki deneyimlerin aktarılması ve kültür haftalarının düzenlenmesi de dahil olmak üzere kültürel ve sanatsal işbirliğinin geliştirmesine vurgu yaptılar. İran'a göre Muhammed Mehdi İsmail'in salı gecesi Tahran'daki Vahdet Salonu'nda Suriye Kültür Bakanı Rubine Mushaweh ile görüştü ve iki taraf kültürel ve sanatsal, medyasal ortak görsel eserler, özellikle de sinematografik konularda işbirliği biçimini ve İranlı sanatçıların deneyimlerinin Suriyeli tarafın kültür ve sanat mensuplarına aktarılmasını vurguladılar. Geçici Taliban hükümetinin Sağlık Bakanlığı Başkanı İran'ın Afganistan'a tıp alanında yardım ettiğini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde G5 zirvesine katılmak üzere Tahran'a giden Afganistan Geçici Hükümeti Sağlık Bakanlığı Başkanı Kalender Ebat, İran'ın tıp eğitimi alanında bu ülkeye yardım ettiğini duyurdu. Avapres Haber Ajansı'na göre Salı günü Kabil'de düzenlenen basın toplantısına katılan Ebat, İran'ın Afganistan'a sağlıkla ilgili çeşitli sektörlerde yardım ettiğini söyledi. Taliban Sağlık Bakanlığı Başkanı İran İslam Cumhuriyeti'nin kalp cerrahisi alanında hastanelerin kapasitesini artırmada, ayrıca Afşar'daki ve Bamyan vilayetindeki İmam Hümeyni hastanelerini tamamlamada Afganistan'a yardım edeceğini sözlerine ekledi. İran hodro ürünlerinin Ermenistan pazarına yeniden girişiyle Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerine açılan kapı açılmış oldu. İran'a göre İran Hodro Sanayi Grubu CEO'sunun Ermenistan'ı ziyareti ve bu şirketin ürünlerinin Ermenistan'da dağıtımı için bir sözleşme imzalanmasının ardından yapılan koordinasyonlar ve talep edilen otomobillerin sipariş üretim süreçlerinin uygulanması, ayrıca müşterilerden ilgili tutarların teslim alınmasıyla 8 adet Tara ve Dena Otomat otomobilinin yanı sıra satış sonrası hizmetler için gerekli yedek parçalardan oluşan ürünlerin ilk kargosu Ermenistan pazarına gönderildi. İran, 130 kilogramdaki Greco-Roman güreşçisi Emin Mirzazade, dünya şampiyonası finalinde Türkiye temsilcisine yenilerek gümüş madalya kazandı. İran'ın haberine göre İran'ın ağır siklet temsilcisi Emin Mirzazade finalda Türkiye'den Rıza Kayalp, 2 bronz ve 1 olimpiyat gümüşü ve 4 altın, 2 gümüş ve 2 dünya bronzu ve 10 Avrupa şampiyonası altın sahibiyle karşılaştı ve 1-1 sonucuyla yenildi ve gümüş madalyayla yetindi. Türk güvenlik güçleri bir kez daha Kırklar elinde yasa dışı olarak ülkede bulunduğu belirtilen 146 göçmeni tespit ederek tutukladı. Anadolu Haber Ajansı'na göre Türk güvenlik güçleri Kırklar elinde Bulgaristan sınırına yakın bölgelerde ülkeyi terk etmeye çalışan 146 yabancı uyruklu kişiyi tutukladı. Türkiye'de Temmuz ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre %6,2, geçen yılın Temmuz ayına göre ise %2,4 azaldı. Dün bir Türkiye gazetesi diplomatik kaynaklardan naklen şunları yazdı. Ankara, Kiev'den Ukrayna'da geniş çaplı bir Türkiye karşıtı kampanyanın uygulanmasına açıklık getirmesini ve bununla ilgilenmesini istedi. Sırada bültenimizin son haberi var. Kiev ve Moskova arasındaki anlaşmalar çerçevesinde tahıl taşıyan 7 gemi daha Ukrayna limanlarından ayrıldı. Şimdiye kadar Ukrayna tahılı taşıyan onlarca gemi Türk boğazlarından geçerek dünya pazarlarına gitmiştir. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Amerika'nın siyasi istek ve yaptırımlarına rehin olan tedavisi zor İranlı hastalar etrafında. Yaptırımların İran'a etkilerine ilişkin raporu resmen yayınlayan Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Alena Doğan, yaptırımların özellikle nadir hastalıkları olan özel hastalar için ilaç teminde büyük ve ciddi zorluklar yarattığını vurguladı. Alena Doğan, yeni yılın ikinci çeyreğinde İran İslam Cumhuriyeti İnsan Hakları Merkezi'nin daveti üzerine yaptırımların çeşitli alanlardaki etkilerine ilişkin bir rapor hazırlamak üzere İran'a geldi ve bu bağlamda geniş ve kapsamlı bir rapor hazırladı. Raporun birçok farklı boyutları var. Fakat sağlık ve tedavi bölümü bu alanların en önemlilerindendir. Son yıllarda İranlı hastalar, özellikle tedavisi zor ve nadir hastalar birçok ciddi sorunlarla karşılaşırken bazıları bu süre içinde hayatını kaybetti. Yaptırımlar İran'da ciddi ilaç sıkıntısına neden oldu. İran İslam Cumhuriyeti tıp alanında büyük ilerlemeler kaydetmiş olsa da bazı ilaçların üretimi ham madde ithalatını gerektiriyor. Fakat yaptırımlar ithal edilmesini engelliyor. Buna göre Birleşmiş Milletler Özel Raportörü raporunda yaptırımlar nedeniyle 2011 yılından bu yana İran'da tıbbi hizmet arzının istikrarsız hale geldiği belirtiliyor. Buna ilaveten yaptırımlar nedeniyle hastalar üzerinde çok fazla ekonomik baskı oluştu. Zira İran'ın petrol ihracatındaki keskin düşüş sağlık sektörünün bütçesini etkilemiş ve bu konu hastalara, özellikle de nadir hastalıklara yakalananların ilaç sağlama maliyetlerini artırmıştır. Alena Doğan'ın raporunda yaptırımların bazı kanser türleri, Akdeniz anemisi, hemofili, İktiyoziz hastalığı, MS, kelebek hastalığı, otizm ve bazı diyabet türleri dahil olmak üzere nadir görülen hastalıklar üzerinde de büyük etkisi olduğu belirtiliyor. Alena Doğan'ın raporundaki bir diğer nokta ise bazı ilaç üreticilerinin Amerikan yaptırımlarına aşırı derecede uyması ve bunun da İranlı hastalar üzerinde ciddi sorunlar doğurmasıdır. Birleşmiş Milletler Özel Raportörü'nün raporunda ayrıca şöyle yazılıyor. Her ne kadar yaptırımların açık metninde ilaç ve tıbbi ekipmanın insani yardımlar muafiyeti nedeniyle yaptırımlar kapsamına girmeyeceğinin belirtilmesine rağmen İran'a teslimatları, finansal, ticari, nakli ve sigorta şirketleri, uluslararası ödeme kısıtlamaları ve yabancı işletmeler üzerindeki yaptırımların etkisi nedeniyle ciddi şekilde azaldı. Ayrıca bu ürünlerin tedarikçilerinin aşırı derecede uymaları nedeniyle tüm İranlıların en yüksek sağlık standartlarına ulaşma hakkına sahip olmaları için ciddi bir engel olarak görülüyor. Alena Doğan özellikle kelebek hastalarının durumuna değiniyor. Özel raportör Tahran'daki kelebek hastalarının tedavisi için özel uzmanlık merkezini ziyaret etti. Kelebek hastalığı nadir bir cilt hastalığı olarak doğumdan itibaren tedavi edilemez yoğun acı ve ile birliktedir ve bazı durumlarda ölüm ile sonuçlanan bir hastalıktır. Bu acı ancak İsveç'te sadece bir firma tarafından üretilen bandajlar kullanılarak azaltılabilir. İran'daki tedavi merkezleri İsveçli üreticinin yaptırımlara aşırı derecede uyması nedeniyle bu silikon ve emici sargıları sağlamakta zorluklarla karşılaştı. Sağlık sektörüne ve İranlı hastalara yönelik Amerikan yaptırımları ölümcül korona hastalığının yayılmasına rağmen devam ediyor. Koronanın yayılmasıyla birlikte bu hastalığın önlenmesiyle ilgili maske ve ilaç temini bile yaptırım nedeniyle ciddi bir sorun haline geldi. Bu yüzden Amerikan yaptırımlarının İran'ın özel hastalarını Washington'un siyasi hedef ve arzularına rehin aldığı söylenebilir. Bu durum, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 25. maddesine dayanılarak her insanın yiyecek, giyecek, konut, sağlık hizmetleri ve gerekli toplumsal hizmetlerde dahil olmak üzere kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahını sağlayacak uygun bir yaşam düzeyine hakkı vardır denildiği halde İranlı hastalara dayatılıyor. Görünen o ki Amerika bizzat hazırlanması ve tedvininde rol aldığı kurallar ve insan hakları yasalarına bile bağlı olmamış ve olmayacaktır. Tarhan Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Arnavut hükümetinin münafıklar terörist grubuna desteğinin kanalması etrafında. İran'daki terör şehitlerinin aileleri Arnavut hükümetini münafıklar terör grubuna verdiği desteğe yanıt olarak bir açık mektup yayınladı. Mektupta terörist grubun cinayetlerinden bahsedilerek Arnavutluk hükümetinin münafıklar unsurlarına verdiği destek şiddetle kanılmıştır. Arnavutluk halkına hitaben yazılan bu mektupta, münafıklar terör örgütü mensuplarının kabul edilmesi için Amerikan hükümeti ile Arnavut hükümeti arasında yapılan gizli anlaşmanın üzerinden yaklaşık 10 yıl geçtiğine değinilerek şöyle yazıldı. Tam da Irak hükümetinin ve halkının çabaları sonucunda münafıkların bu ülke topraklarından çıkarılması için baskıların arttığı ve hiçbir ülkenin hatta Amerika'nın bile bu rezil grubun üyelerini kendi ülkesinde kabul etmeye yanaşmadığı bir sırada sadece Arnavutluk'un yetkilileri Washington'un baskısı sonucunda ve sadece 20 milyon dolar karşılığında bu riski kabul ederek bu olayın Arnavutluk halkı ve güvenliği için oluşturacağı sorunların farkında olarak bu silahlı terörist gruptan 2000'i aşkın üyeyi kendi topraklarına kabul eden tek ülke oldu. Bu mektupta bahsedilen önemli konu Arnavut hükümetinin verdiği sözün arkasında durmamasıdır. Arnavutluk Dışişleri Bakanı Dimitri Buzhati'nin Ocak 2017'de Tahran'a yaptığı ziyaret sırasında İranlı yetkililere verdiği taahhüde rağmen münafık teröristlerin bu ülke topraklarına girişinden hemen sonra onların İran karşıtı girişimleri başladı ve bu ülke söz konusu terörist grup ve düşman ülkelerin İran'a karşı müdahale odağına dönüştü. Üstelik Arnavut hükümeti bilinçli olarak münafıkların daha fazla faaliyetleri ve isyancı merkezleri olarak bilinen İran içindeki terörist hücrelerin eylemlerini hazırlamak için ortam oluşturdu. Mektupta ayrıca şöyle yazılıyor. Parlamento üyelerinden parti yetkililerine hatta Cumhurbaşkanı'na kadar Arnavut yetkilileri taahhütlerini ihlal ederek İran'ın iç işlerine açık bir müdahalede bulunuyor ve kötü şöhretli bir terör grubunu destekleyerek bu grubun lideriyle Durres kampında sürekli görüşüyorlar. Terör şehitlerinin aileleri Arnavut politikacıların münafıklar terörist grubuna verdiği desteği hatırlatarak, Arnavut ve Amerikalı yetkilileri münafıklar kampını yaptıkları ziyaretlerinin ayrıntılı bir listesini sundu. Şimdi Arnavut hükümeti İran'a yönelik düşmanca yaklaşımı doğrultusunda Tahran'ı büyük bir siber saldırı yapmakla suçlayarak bu bahaneyle İran Büyükelçiliği'nin kapatılmasını ve çalışanlarının ayrılmasını emretti. Hatta polis güçleri yasa dışı bir harekette İran'ın Tiran Büyükelçiliği'ne girdi. Arnavutluk hükümetinin İran ile siyasi ilişkilerini kesmesinin bazı ülkeler ve münafıklar terör grubunun baskısı sonucu olduğunu düşünen İran'da terör kurban ailelerine göre Arnavutluk yetkilileri kendi vatandaşlarının uzun vadeli çıkarlarını dikkate almadan hızla Arnavutluk'u Avrupa, Balkanlar ve İran için bir güvenlik krizinin merkezine dönüştürüyor. Arnavutluk'un İran'a yönelik yeni suçlamaları ve düşmanca eylemleri Tiran hükümetinin İran karşıtı politika ve eylemleri benimsemede Washington ile işbirliğine paralel olarak yapılmıştır. Münafıklar terör örgütü üyelerinin Irak'tan sınır dışı edilmelerinin ardından Arnavutluk tarafından kabul edilmesi Amerikan emri ve NATO'nun diğer üyelerinin koordinasyonuyla yapıldı. Böylece oradan İran halkına karşı casusluk ve yıkıcı eylemlere devam edebilmelerine çalışıldı. Üstelik münafıklar terör grubu her yıl Tiran'da İran karşıtı isimlerin katılımıyla bir toplantı düzenliyor ancak bu yılki toplantı güvenlik nedeniyle iptal edildi. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 23 Şehriver 1401, Hicri Kameri 17 Safer 1444 ve Miladi 14 Eylül 2022 Çarşamba. ...44 yıl önce bugün 23 Şehriver 1357'de 17 Şehriver yürüyüşü ve Tahran Müslümanlarından çok sayıda kişinin Diktaşah askerlerince şehit edilmesi ardından 17 Şehriver şehitlerini anmak amacıyla Tahran'da büyük bir yürüyüş daha düzenlendi. Tahran'ın güneyinde bulunan Beşli Zehra mezarlığında düzenlenen bu törende halkın mezarlığa girmeleri Şah rejimi görevlilerince engellenmek istendi ve büyük kalabalık İran vatanımız Hümeyni rehberimiz sloganı ile Diktaşah rejimi aleyhindeki protestolarını sürdürdüler. ...54 yıl önce bugün Hicri Şems'e 23 Şehriver 1347'de İran önde gelen alim Ayetullah Şeyh Abdülkerim Zencani vefat etti. Hicri Şems'e 1264'te İran'ın Zencan kenti yakınındaki bir köyde dünyaya gelen Ayetullah Zencani, fıkıh usulü, matematik, bilimleri, felsefe ve ilahiyatı Zencan kentinde öğrendi. 23 yaşında Kutsal Necef-i Eşref kentine giden Ayetullah Zencani, felsefe, fıkıh, usul, tefsir, bilimlerinde birçok eser kaleme aldı. ...23 yıl önce bugün Hicri Şems'e 23 Şehriver 1378'de İranlı araştırmacı ve tarihçi Üstad Murtaza Ravendi vefat etti. Hicri Şems'e 1292'de Tahran kentinde dünyaya gelen Ravendi, Tahran Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisansını aldı. İran kültürü, tarihi ve medeniyetine büyük ilgi duyan Ravendi, İran tarihi konusunda geniş araştırmalarda bulundu ve bu çerçevede birçok eser kaleme aldı. Bu nedenle kurumsal araştırmalarda bulunarak İran'ın 10 ciltlik sosyal tarihi, anayasanın yorumlanması, insan ekonomisi ve İran'da hukuk ve adaletin seyri dahil olmak üzere birçok yazılı eser geriye bıraktı. Dine ve Şiiliğe inancı olan Ravendi, Kur'an'ı anlam ve kavramlarına büyük yakınlık gösterdi ve bu kavramların bazılarını İran'ın sosyal tarihinin çeşitli eserlerine yansıttı. Bu yetenekli çağdaş araştırmacı, Hicri Şems'i 23 Şehriver 1378'de 86 yaşında vefat etti ve Beşli Zehra'da toprağa verildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Yabancı yatırımcılar içerisinde en yüksek portföy 859 Amerikalı ve 8 Katarlı'da.
Yeni Asya.
TÜİK, işsizlik azaldı, işkur arttı.
Milli Gazete.
Tüfe ekmekten sonra şimdi de kırtasiye kuyruğu.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara 12 Eylül tarihli Yeni Asya gazetesinde kara kara düşünülmesi gerekirken başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye'nin ekonomik durumunu ne TÜİK'in açıkladığı enflasyon ne de Merkez Bankası'nın tahminleri anlatıyor. Ekonomik durumu görmek için sokağa çıkıp milleti dinlemek ve hükümetin müjde olarak açıkladığı 5,5 milyon kişinin ödenecek olan 10 milyon adet icra dosyasına bakmak gerekiyor. Bu borçların çoğunluğunu öğrencilerin 300-500 lira civarındaki telefon borçları oluşturuyor diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Vatandaşların icra takibine uğramasına yol açan 2000 lira ve altındaki borçların tasfiye edileceği açıklandı. 2001 lira borcu olanın icrası dosyası açık kalmaya devam edecek. Bakıldığında 5,5 milyon kişi 2 milyon lira borcunu ödeyememiş ve icralık olmuş. Bu aslında övünülecek değil. Ülkeyi yönetenlerin vatandaşı bu duruma nasıl düşürdük diye kara kara düşünmesi gereken bir durum. 2000 TL için icralık olmuş 5,5 milyon vatandaş, 10 milyon dosya. Ekonominin durumu bundan daha güzel anlatılamazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hayat pahalılığının olduğunu kabul ederken biz her şeyde bir hayır olduğu gibi bunda da bir hayır vardır diyerek yolumuza devam ediyoruz diyor. Bundan sonra zamlara zam demeyen kesim elektriğe, doğalgaza, temel gıdaya, akaryakıta zam geldiğinde vardır bunda da bir hayır derse şaşırmamak lazım. Siyasette dil sürçmeleri hep beraber olmuştur. Siyasi rakipleri de bunu zaman zaman tepe tepe kullanır. Elbette insandır, zaman zaman dili sürçer, sonra hatasını anlar, düzeltir. Bu dil sürçmeleri bazen güldürür, bazen de düşündürür. Son yıllarda prompterden konuşma moda oldu. Önündeki kağıttan değil de irticalen konuşuyormuş havası vermek için siyasetçiler, sendikacılar daha etkili olduğunu düşünerek karşısına konulan cama bakarak konuşma yapmaya başladılar. Bazen kazalar da oluyor. Siyasetçiler bu türden konuşmaya öylesine alıştılar ki prompterden çıkınca bazen ya ne diyeceklerini şaşırıyorlar ya da yanlış cümleler kullanabiliyorlar. Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir toplantıda konuşmasını yaptıktan sonra gazetecilerin sorularını cevaplandırırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kanun hükmünde kararnamelerin hepsini görevlerine iade edeceğiz sözünü hatırlatınca sert cevap verirken kanun hükmünde kararname yerine KVK 15 Temmuz yerine 15 Mart 252 şehit yerine 751 demesi epey gündem oldu. En son olarak da Sivas'ta yaptığı mitingde Sivas'ın ilçelerini sayarken İmralı'ya İmralı demesi, geçmişte de aynı ilçenin ismini İmralı dediği dil sürçmesini hatırlattı. Bu sözünün tarihini arşivde ararken ilginç bir detaya daha rastladık. 26 Mayıs 2015 yılında yine Sivas'ta yaptığı konuşmada AKP için zillet, Davutoğlu ve Erdoğan için çakçı derken şimdi düzenlediğim mitingin adının 2023'e doğru aday belli, karar net olması da ilginç. Herkesin başına gelebilecek bu dil sürçmeleri bazen böyle insanı zorda bırakabilecek nitelikte de olabiliyor. Siyasetçiler ya prompterden vazgeçecek ya da bazı siyasetçilerin yaptığı gibi soru sorulmasına müsaade etmeyecek.
Remzi Özdemir 12 Eylül tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Borsada bul karayı, al parayı" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Son günlerde herkes borsayı soruyor. Borsa daha yükselecek mi? Halkbank hisse senedini gördün mü? %120 yaptı. Bazı gazeteler tablo bile yapıyor. 1000 dolarınızı 18 liradan bozdurup Vakıfbank alsaydınız bugün 2200 dolarınız olacaktı. Ya da Akbank alsaydınız 1980 dolarınız olacaktı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren Halkbank ve Vakıfbank hisse senedi direkt tavana yapın bir fiyattan açılıyor. %7-8 primli siz seyrederken bir anda tavana kilitleniyor ve bir bakıyorsunuz ki %10 prim yapmış, artık isteseniz de alamazsınız diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
O halde ne yapacaksınız? Hemen başka bir banka hisse senedine yapışıyorsunuz. Ya Akbank ya da İş Bankası. Bu senetlerde %100 prim yapmış bir ayda ama en azından satın almak için yetişebiliyorsunuz. Daha bir ay önce 4 lira olan banka hisse senedi şimdi 14 lira. Dünyanın en kötü ekonomisine sahip, en yüksek enflasyonun var olduğu, Merkez Bankası'nın kasasının -60 milyar dolar olduğu bir ülkenin borsasının bu kadar sert yükselmesi normal mi? Dahası bankacılık endeksi X Bank'ın her gün %8 yükselmesinin bir mantığı var mı? Elbette yok. Bu sağlıklı bir hareket değil. Zaten Türkiye'de sağlıklı ne kaldı ki? Hangi kurum normal işliyor? Yargının bile bağımsızlığının tartışıldığı bir ülkede borsayı siz sorgulayamazsınız. O halde borsada ne oluyor? Borsada hükümet kontrollü büyük bir operasyon yapılıyor. Kur korumalı mevduat ile vatandaşın elindeki dövizi bozduramayan AKP şimdi borsa vasıtasıyla onları bozdurmaya çalışıyor. Dahası vatandaşı tahrik ederek, çünkü kur korumalı mevduatta bir şey kazanmıyorsun, sadece düşüşe karşı kendini güvence altına alıyorsun. Batık bir ekonomide kur hiç düşer mi? Düşmez. O halde insanların halen dolarda durmalarının bir mantığı var. İşte AKP bu mantığa oynuyor. Onları müthiş bir getiriyle borsaya çekmek istiyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Öncelikle bu operasyon kamu bankalarıyla başladı. Neden kamu bankaları derseniz, dolaşımdaki tüm hisselerin büyük bir bölümünün kamu bankalarının portföy ve iştiraklerinin kontrolünde olması. Halkbank takasına baktığınızda 4.3 milyar hisse senedi olduğunu görüyorsunuz. Bunun %98'e yakını Halkbank'ın portföylerinde. Diğer kurumlarda 300 milyon lotun altında bulunuyor. Aynı takas Vakıfbank hisse senedinde de geçerli. 4 milyar senedin %95'i bu kurumun takasında bulunuyor. Yani çok az bir işlem ile bu hisse senedi tavan yapılıyor. Buradan hisse alamayan yatırımcı doğal olarak başka banka hisse senedine yöneliyor. Bu hareket daha ne kadar devam eder? İşte bunu kestirmek için iktidarın beyninin içindekileri okumak lazım. Evet, niyetlerini biliyoruz. Çünkü burada dövize yönelik bir operasyon var.
Tahran Radyosu.
İbrahim Kahveci 12 Eylül tarihli Karar Gazetesi'nde "Ekmek Parası" başlıklı yazısına yer veriyor. Bundan tam 4 yıl önce Haziran 2018'de 14.570.000 ücretli çalışanın ortalama brüt ücreti 3.287 TL idi. Bugün ise ücretli çalışan sayısı 16.968.000'e çıkmış durumda ve ücretli çalışanların aylık brüt ücreti 8.588 liraya ulaştı. Bu veriler Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait. Yani işverenlerin resmi beyanı bunlar, anket vesaire değil diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ücretler son 4 yılda 100 liradan 261,3 liraya yükselmiş. Ama aynı dönemde TÜİK'e göre enflasyon 273,6 lira olmuş. Oysa ücretli kesimi ilgilendiren gıda fiyatları ise 100 liradan 315,1 liraya çıkmış. Kısacası şu, TÜİK verilerine göre bile gıda fiyatlarında çalışanlar artık %20 fakirleşmiş durumda. Ama durun, dedim ya bunlar TÜİK verileri. Biliyorsunuz ki TÜİK'in enflasyon verileri çok su kaldırıyor. Gelin Türk işin açlık sınırına bakalım. Haziran ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 6.391 lira. Aylık 8.588 lira çalışanın net maaşı ise 6.450 lira. Yani bu ülkede tüm çalışanlar sadece açlığını gidermek için çalışır duruma gelmişler. Peki 4 yıl önce neymiş? 2018 Haziran ayında açlık sınırı 1.714,35 lira. SGK verilerine göre ise aylık ortalama brüt ücret 3.287,40 lira. Bu brüt ücretin net karşılığı ise 2.433 lira. Bu rakamlar ne diyor biliyor musunuz? 2018 yılında ülkemizde bir çalışan 4 kişilik bir ailesini açlık sınırı ile doyurduktan sonra parasının %42'si kendinde kalıyormuş. Oysa bugün sadece açlık sınırına çalışıyor. O kalan %42 maaş uçmuş, gitmiş.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran, İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Necef'ten Kerbela'ya yürüyüş hikayesi.
İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şanlı Aşura kıyamından ve şehadetinin yıl dönümü üzerinden 40 gün geçiyor.
Erbaîn yürüyüşünün aşk ve iman hareketi olarak adlandırılması konusunu ele almak üzere huzurlarınızdayız değerli dinleyiciler.
Erbaîn kelime anlamı itibariyle 40. demek ve tabirde ise Hicri kameri 61 yılı 20 sefer kastedilmektedir. Yani İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Aşura gününde şehadetinden 40 gün sonra. Bu günün önemi Resulullah Efendimizin yakın sahabelerinden Cabir bin Abdullah Ensari'nin bugün de İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mezarını ziyaret eden ilk kişi olmasıdır. Bazı kaynaklarda Kerbela kıyamından geriye kalan Ehl-i Beyt fertlerinin bugün de Kerbela'ya geri dönerek Neyneva şehitleri ve özellikle İmam Hüseyin Aleyhisselam ve Hazreti Abbas Aleyhisselam ile diğer şehitlerin kabirlerini ziyaret ettiklerini anlatıyorlar.
Her yıl bu günlerin gelişiyle Hüseyin-i Erbain Büyük Yürüyüşü Irak'ın en güney kentinden Kutsal Kerbela kentine doğru başlar. Öyle bir yürüyüş ki sadece İranlılar ve Iraklılar değil, Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar bile dünyanın birçok ülkesinden katılıyor ve her yıl bu ziyaretçilerin sayısı daha da artıyor. Öyle bir yürüyüş ki sadece vücuttaki ayaklarla değil, aşk ve hayranlık ayakları ile gerçekleşiyor. Yoksul, zengin, genç, yaşlı, alim ve sıradan insanlar, ister Müslüman olsun veya olmasın, Hüseyin bin Ali aleyhisselamın aşkı ile bu yola başlıyor ve yan yana omuz omuza adım atıyor.
Yani beşer bana Hüseyin, katili eşkıya Hüseyin can. O altı kuşa kebrime başın ola feda Hüseyin can. Başın ola feda Hüseyin can. Bu kanlı çaynayın getirdim seren mezarı hüzde kalsın. Meşamın ercete gündüz anam Zehra. Beşer bana Hüseyin, katili eşkıya Hüseyin can. Bu altı kuşa kebrime başın ola feda Hüseyin can. Başın ola feda.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi bu eşsiz olayı ve muhteşem ve anlam yükü Hüseyin-i Erbain yürüyüşünü kalıcı bir hasene olduğunu ifade ederek şöyle buyuruyor. Aşk ve iman ve akıl ile duygunun bileşimi Ehl-i Beyt'in mektebinin kendine has özelliğidir ve benzeri görülmemiş olayda dünyanın farklı ülkelerinden insanların aşk dolu mümince hareketi hiç şüphesiz ilahi şairlerdendir. Milyonlarca insan Peygamber Efendimizin Ehl-i Beytine olan sevgisini ve bağlılığını ilan etmek için bu muhteşem buluşmada bir araya gelir. Kalabalığın içinde herkes aynı renge bürünür ve yan yana durur. Tarih boyunca Şia Müslümanların seçkin şahsiyetleri ve alimleri insanların Erbain yürüyüşü ve ziyareti için Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'a gönül verenleri teşvik etmek ve yol göstermek için temel rolleri oldu ve bizzat bu törenlere katılarak halka yol gösterdiler.
Şia dünyasının seçkin alimlerinden Ayetullah Muhammed Taki Behçet, Erbain gününde yürüyüşün rolüne işaretle şöyle diyor. Rivayetlere göre İmam Zaman aleyhisselam zuhur ettiğinde kendilerini İmam Hüseyin aleyhisselam vasıtasıyla tüm dünyaya tanıtır. Dolayısıyla o dönemde bütün dünya insanları Hüseyin aleyhisselamı tanıyor olmalıdır. Ama şimdi tüm dünya hala Hüseyin'i tanımıyor ve bu bizim suçumuz. Çünkü Seyyid-i Şüheda aleyhisselam için tüm dünya sesimizi duyacak şekilde bağırmadık. Erbain yürüyüşü İmam Hüseyin aleyhisselamı dünyaya tanıtmak için en iyi fırsattır.
İmam Hüseyin aleyhisselamı ziyaret etmek tarihin çeşitli kesitlerinde çok zorluklarla gerçekleşmesi ve ziyaretçilerin canının tehlikede olmasına rağmen ziyaretçiler duydukları aşk nedeniyle bu tehlikelere göze alıyor ve Erbain gününde İmam Hüseyin aleyhisselamın ziyaretine gitmeye devam ediyorlardı. Defalarca bizzat yürüyerek Ehl-i Beyt türbelerini ziyarete giden Şia dünyasının değerli taklit mercilerinden Mirza Cevat Ağa Meliki Tebrizi Erbain gününe büyük önem verilmesi hakkında şöyle diyor. Her halükarda murakabe yapan kişinin safarın 20. gününde bu yas günü olarak belirlemesi ve şehit imamı hayatında bir kez bile olsa o hazretin mezarında ziyaret etmesi gerekir. Nitekim Hadis-i şerif müminin 5 belirtisi olduğunu belirtiyor. Günde 51 rekat namaz kılmak, erbain ziyareti, sağ eline yüzük takmak, alnın toprağa koymak ve namazlarda yüksek sesle Bismillahirrahmanirrahim demek.
1978 yılında Siyonist rejim ile koordinasyon içinde Muammer Kaddafi tarafından kaçırılan Lübnan Şii Müslümanların lideri İmam Musa Sadr, 1955 yılında ve babası Ayetullah Sadreddin Sadr'ın vefatı ardından Irak'a gitti. Burada Necef dini ilimler havzasında öğrenim görürken Necef'ten Kerbela'ya yürümeye can atardı. Necef'te İmam Musa Sadr ile tanışan İsfahan'ın büyük alimlerinden biri şöyle anlatıyor. İmam Musa Sadr bizimle birlikte yürürken, Necef'ten Kerbela'ya giderken yol boyunca aşıklar gibiydi. Ve dua ve aşura ziyareti okurken herkesten daha duyguluydu ve ağlarken gözleri kıpkırmızı olurdu. Ağıtlar yakma sırası ona gelince acılar içinde Ehl-i Beyt'in musibetleri konusunda Farsça ve Arapça şiirleri büyük bir akıcılıkla okurdu ve çalışma ve yolculuk malzemelerini taşıma sırasında herkesten daha fazla çalışır, şakalaşma ve mizah yapma zamanında da anlattıkları latifeler ilginç bilimsel ve ahlaki boyutları vardı.
Erbain yürüyüşü yolu boyunca güzel ama bir o kadar anlamlı bir kısa slogan dikkat çekiyor. Hüseyin'e sevgi ve dostluk bizi bir araya getiriyor. Bu Erbain yürüyüşü boyunca göze çarpan bir gerçektir. O hazret İslam ve gayrimüslim ülkelerden türbesini ziyarete gelen milyonlarca insanın birlik ve beraberlik merkezidir. Aslında İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı saygıyla anmak sadece Şii Müslümanları ile sınırlı değildir. Aksine Sünniler ve hatta gayrimüslimler bile bu şehidi her zaman saygıyla anıyorlar ve Erbain yürüyüşüne katılarak ziyaretçiler için konaklama durakları olan mukepler kuruyorlar. Yürüyüşe katılanların tümü büyük bir samimiyet ile birbirlerine kucak açıyorlar. Tüm evlerin kapıları açık, hal cömertçe birbirleriyle yemek sofralarını açıyorlar, beraberinde getirdiği her yiyeceği büyük bir gönül rahatlığı ile başkalarıyla paylaşıyorlar.
Bağdat Üniversitesi hocalarından Şeyh-i Ala da Hüseyin bin Ali'nin türbesini ziyarete gidenler için hizmet veren gönüllülerdendir. 70 yaşında olan Şeyh-i Ala, Kerbela yolcusu olduğunu belirterek, arkadaşlarından birinin mukebinde ziyaretçiliğe hizmet fırsatı bulduğunu belirtiyor. İsa bin Meryem mukebinde çalışan kendisini Hristiyanların, Müslümanların yanında yaptıkları faaliyet ve Şehitler Efendisi'ne duydukları saygı hakkında sorulunca şöyle diyor. Bir Hristiyan olarak Nasrani Vehhep, Kerbela'nın en ünlü şahsiyetlerinden ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yardımcılarından biriydi. Gerçi İmam Hüseyin Aleyhisselam çok zorluklar yaşadı. Fakat birçok açıdan Hazreti İsa Mesih'in zorlukları ile birbirlerine benziyorlar ve bizler de o Hazretin izleyenleri olarak bugün İmam Hüseyin'i sevenlerin yanındayız. İmam Hüseyin sadece Şii ve Sünni Müslümanlar için değil, dünyadaki tüm azade ve özgür insanlar içindir ve bu yüzden bugün bu büyük toplulukta dünyanın çeşitli kesimlerinden ister Müslüman ister Hristiyan bir arada görünüyor.
Kerbela çölünde hamaset yazanların arasında Vehhep adında bir genç de dikkat çekiyor. Vehhep Kufe'den Hristiyan bir gençti ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mesajını duyduktan sonra eşi ve annesini yanına alarak Kerbela'ya gitti. Vehhep İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın zulüm karşıtlığı, hak talepliği ve cesaretine hayran olmuştu. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı İslam'ın simgesi olarak gören Vehhab, imamın ülkelerine hayranlığı yüzünden İslam dinini benimsedi ve Müslüman oldu. Vehhab de Aşura gününde annesinin tavsiyesi ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın icazetiyle savaş arenasına çıktı ve düşman ordusundan 19 süvariyi devirdikten sonra şehit düştü. Düşman ordusu onun kesik başını annesine doğru atınca annesi büyük bir kararlılıkla oğlunun başını tekrar savaş meydanına atarak Allah yolunda verilen şeyin geri alınmayacağını söyledi.
Necef'ten Kerbela'ya giden güzergahta İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın hayranlarından ve coşkulu insanlardan oluşan bir grupta yer almış olan ünlü Rus teorisyen, yazar ve stratejist Alexander Dugin, Erbay'ın olayını şöyle anlatıyor. Bence her geçen gün daha geniş uluslararası boyutlar kazanan ve Hristiyanlar dahil tüm milletlerin ve dinlerin katıldığı Erbay'ın yürüyüşü, küresel ölçükte köklü bir değişimin başlangıcıdır. Liberal ve kapitalist ideolojisiyle modern dünyanın bittiğini ve insanlık için kriz yaratmaktan başka bir getirisi yoktur ve insanlığın bugün manevi ve ilahi bir dirilişe ihtiyacı olduğunu defalarca söyledim. Onun mayası İslam devriminde ve İmam Hümeyni'nin hareketinde güçlü bir şekilde mevcuttur.
Erbay'ın yürüyüşünü ahir zamanlı bir hareketle karşılaştıran Dugin şunları söyledi. Bu yürüyüş küresel ve ahir zamanlı manevi bir gelişme hazırlığın önemli belirtilerindendir. Kendisini İsa ve Mehdi'nin zuhurunu hazırlık hareketi olarak gören İslam devrimini ahir zamanlı yaklaşımıyla Ortodoks bir Hristiyan olarak tüm dinlerin takipçilerinin beklediği o büyük olaydan uzak olmadığını umuyor ve buna katılıyorum. Erbay'ın yürüyüşü sıradan ve normal bir olaydan çok ahir zamanlı bir harekete benziyor. Bizler ve karanlık ve mazlum modern dünyada adalet ve maneviyat arayan herkes birlik olmalıyız ve bu yürüyüş bu birliğin bir tezahürüdür.
Hüseyin-i Erbay'ın büyük ve müstesna yürüyüşüne ulaşarak katılmadaki bunca coşku ve istek, Yüce Allah'ın İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kişiliğine yerleştirdiği cazibeden kaynaklanıyor. Asırlar geçmesine rağmen dünyanın dört bir yanından Erbay'ın yürüyüşüne katılmak isteyen insanlar, Resulullah'ın hanedanı ile birlikte Hüseyin bin Ali aleyhisselam ve sadık yarenlerine reva görülen zulüm için yas tutmaya geliyorlar. Şu anda dünyanın bir yerinde Kerbela'da büyük bir toplantı yapılıyor. Katılımcıları farklı ülkelerin resmi yetkilileri değil, halkın çeşitli kesimlerinden ve farklı ülkelerden insanların hiçbir ihtilaf ve kavga veya savaş olmadan yan yana ve omuz omuza bir araya geldiği bir toplantı. Bu milyonluk toplantı küresel boyuttaki izlerini bırakacaktır. Aslında Hüseyin bin Ali aleyhisselamın sesinin tüm dünyaya yayıldığı ve Hüseyin zikrinin ise tıpkı baharın hoş kokusu gibi tüm dünyaya sardığı söylenebilir.
Değerli dinleyiciler, İslam kültüründe Erbay'ın gününün önemi üzerine hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce programlarımızla ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi, programımızı ise parsley.com adresinden takip edebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Akılcılık ve Allah inancı. Değerli dinleyiciler, dini ilimler alanında yeni bir konu olan akılcılık ve Allah inancı başlıklı sohbetimizin birinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Akıl ile din veya ilim ile iman arasındaki ilişki, insanoğlu düşünce tarihinin en eski ve en derin konularından sayılır. Bu çerçevede sizler için birkaç bölümde hazırladığımız sohbetimizde İslam dininde üzerine vurgu yapılan aklın yüce konumu ve dini değerlerin fıtri ve zati olduğunu ortaya koyan güçlü delilleri göz önünde bulundurarak, aklın İslami düşünce yapısında rolünü ve konumunu aydınlatmak ve dinin akıl ile çelişmediğini, bilakis her daim insanoğlunun akılcılığı ve düşünceli oluşunun en büyük hamisi olduğunu ve aklın ilahi vahiy sayesinde kullanılarak insanı kemale ve ebedi saadete ulaştırmanın mümkün olduğunu beyan etmek istiyoruz. Evet, akılcılık ve Allah inancı dini ilimler alanında yeni konulardan biri ve akıl ile din veya ilim ile iman arasındaki ilişki, insanoğlu düşünce tarihinin en eski ve en derin konularından biri sayılır. Bu konu Hristiyan aleminde ilk asırlarda ve İslam dünyasında da Kameri 2. yüzyıldan sonra gündeme gelmiştir. Akıl ile din arasında ilişki ve aklın dini düşüncede konumu hakkında çeşitli ve farklı görüşler gündeme getirilmiştir. Biz de biraz önce de belirtildiği üzere dizi sohbetimiz boyunca İslam dininde üzerine vurgu yapılan aklın yüce konumunu ve dini değerlerin fıtri ve zati olduğunu ortaya koyan güçlü delilleri göz önünde bulundurarak, aklın İslami düşünce yapısında rolünü ve konumunu aydınlatmak ve dinin akıl ile çelişmediğini, bilakis her daim insanoğlunun akılcılığı ve düşünceli oluşunun en büyük hamisi olduğunu ve aklın ilahi vahiy sayesinde kullanılarak insanı kemale ve ebedi saadete ulaştırmanın mümkün olduğunu beyan etmek istiyoruz. İnsanlar bakışları ve eylemlerinde farklı düşünmelerine karşın bir konuda hemfikirdir ki o da hepsi kemale ve saadete erme konusudur. Nitekim tüm ideolojiler ve düşünceler her daim izleyenlerinin saadetini ve kemale ermelerini temin ettiklerini iddia eder ve kemale ve saadet zirvesine ulaşmanın tek yolunun onların belirlediği kuralları ve tavsiyeleri uygulamaktan ibaret olduğunu savunur. Ancak esas mesele ve anlaşmazlık, saadete ve kemale erme yolu hangisi olduğu meselesi ve anlaşılmazlığıdır. Son asırlarda bilginler ve çeşitli ideolojilerin mensubu olan düşünürler, insanları kurtarmak ve saadete erdirmek üzere farklı görüşleri beyan etmiştir. Ama maalesef bazıları da cehalet veya garez yüzünden toplumlar sosyal, iktisadi veya siyasi krizlerin dalgaları ile uğraşırken ortaya çıkan bu durumdan suistifade ederken aklın dinden ayrılığı veya ilimle iman arasında hiçbir bağlantı bulunmadığı yönünde bir takım mesnetsiz iddiaları ortaya atıyor ve din akıl ile zıt olduğunu ve ilmi açıdan ilerlemeleri ve insanların kemale ve saadete ermelerine engel olduğunu ileri sürüyor. Bu durumun en yakın örneği son günlerde dünyanın hemen hemen tüm ülkelerini etkisi altına alan ve toplumların psikolojik güvenliğini, iktisadi ve sağlık altyapılarını sorgulayan koronavirüs salgınıdır. Bu salgında gerçeği dünyanın birçok ülkesinde huzura kavuşmak ve Allah-u Teala'dan bu afeti bir an önce sonlandırmayı niyaz etmek üzere din ve maneviyata yönelişte bir artışa şahit olmaktayız. Ancak bu arada bazıları dini akıldan ve iman ve ilmi birbirinden ayırmakla beşeriyetin tek kurtuluş yolunun bilim olduğunu ileri sürüyor. Bu zümre eğer din ve iman insanlara yardım edebilseydi, beşeriyeti şimdiye kadar bu virüsün şerrinden kurtarması gerektiğini, oysa bu kurtuluşun hala gerçekleşmediğini ve herkes bilime sarılarak virüse aşı bulmaya çalıştığını söylüyor. Din ve akli ilimler uzmanları, akıl ile din ve ilim ile iman arasındaki ilişkiyi irdelerken, ılımlı, ifrat ve tefrite kaçan üç görüşten söz ediyor. İfrata kaçan görüşe göre, aklın doğruluğunu onayladığı her dini konu, dinin bir parçası sayılıyor ve eğer akıl bu konuyu idrak etmekten acizse bile, konuyu haklı göstermeye çalışıyor. Tefrite kaçan görüşe göre ise akıl, Allah'ın varlığı, vahyin zarureti ve peygamberlerin gönderilmesi gibi marife giriş anahtarıdır ve daha sonra bir kenara çekilerek beşeri camiayı dinin muhtevası ile baş başa bırakır. Oysa din, tüm asırlarda beşeriyete yol gösteren, parlayan bir meşale gibi olmalıdır. Doğru olarak da bilinen ılımlı görüşe göre ise akıl din marifine giriş anahtarı olmakla beraber din marifi ve hazinesini algılamayı, ilahi vurgulanan taalimi ve emirleri algılamayı da mümkün kılar. İnsanoğlu ilahi dinin yanında beşeri akla dayanarak güven verici bir marifete kavuşur ve aklı ile dini marifi idrak etmek ve dinin yardım ile olur ve olmazları tanımakla kemale ve saadete erme programını belirler. Allah-u Teala'nın meleklere ona secde etmelerini emrettiği mükemmel insan, Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 30. ayetinde Allah'ın yeryüzünde halifesi ilan ediliyor. Bu insan, tüm insani değerleri düzenli bir şekilde kendinde yetiştiren bir insandır. Hatırla ki Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Gerçekte Allah-u Teala'nın halifesi olma makamına ancak ilahi hidayetle nail olunabilir. Ve insan her türlü durumda Allah'a muhtaç olduğunu ve hatta Allah-u Teala'nın ona inayet buyurduğu akıl gücüyle tek başına kemale erme yolunu bulamayacağını bilmelidir. Gerçi aklın değeri yüksektir. Fakat sırf akılla ilgilenmek ve bu değere aşırı derecede ilgi göstererek diğer değerleri ihmal etmek, insani erdemden uzaklaşma etkeni ve büyük sapma olur. İslam'ın talim ve terbiye ve hidayete erdirme düzeninde değerler birbirine bağlı bir zincirin halkaları gibidir. Ve onları birbirinden bağımsız olarak elde etmek mümkün değildir. Ve eğer böyle olursa O değerler, değersel mahiyetini kaybederek anti değere dönüşür. Zira insanı denge ekseninden uzaklaştırır. İnsanların yaşamı için bir program sunabilen tek varlık Allah'tır. Zira evvela insanların tüm değerlerini ve varlığının boyutlarını bilir ve hiçbir yeteneği ve ihtiyacı göz ardı etmez. Ayrıca hidayete erdirme ve değerleri geliştirme sürecinde aralarındaki koordinasyon ve bağlantıları göz önünde bulundurur. İslam dini akılcı düşünceleri ve aklın kendisini engellemediği gibi insanları tüm alanlarda akılcı olmaya ve düşünmeye davet eder. Kur'an-ı Kerim akıl ve akılcılığa büyük değer verir. Öyle ki 300'ü aşkın ayette aklımızı kullanmaktan söz etmiştir. Örneğin Enfal suresinin 22. ayetinde insaniyetin temel erkanı akıl olduğunu ve aklını kullanmayan insanların hayvanlardan farksız olduğunu belirterek şöyle buyuruyor. Şüphesiz Allah katında hayvanların en kötüsü düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem de aklı dini ayakta tutan sütuna benzeterek şöyle buyuruyor. İnsanın kıvamı düşüncesidir ve düşüncesiz insanın dini olmaz. Beşeriyetin saadet kitabı Kur'an-ı Kerim doğrudan ve dolaylı delillerle nurani ayetlerinde insanları düşünmeye ve aklını kullanmaya davet eder. Nitekim En'am suresinin 50. ayetinde şöyle buyurur. De ki ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyarım. De ki kör ile gören hiç bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz? Yine aynı surenin 105. ayetinde şöyle okumaktayız. Böylece biz ayetleri geniş geniş açıklıyoruz ki sen ders almışsın desinler de biz de anlayan toplum için Kur'an'ı iyice açıklayalım.
Tahran Radyosu.
İranlı büyük düşünür ve filozof Şehit Üstad Murtaza Mutahhari, insan cevherini sırf beşeri aklı olarak kabul eden ukala ekolünü eleştirirken şöyle der. Biz İslami kaynaklarda hiçbir dinde olmadığı kadar akla fevkalade bir destekle karşılaşıyoruz. Hristiyanlık inancı iman meselesinde akla müdahale hakkı tanımaz. Ve insan iman etmesi gereken yerde düşünmeye hakkı olmadığını söyler. İslam dininde bunun tam tersi sadıktır. İslam dininde dinin usullerini akılla tamamen uyumludur ve akıldan başka hiçbir şeyin müdahale hakkı yoktur. Şehit Murtaza Mutahhari ilimle iman ilişkisi hakkında İnsan ve İman adlı eserinde şöyle diyor. İlim ve iman birbiriyle çelişmediği gibi birbirini tamamlayan nesnelerdir. Kuşkusuz ne ilim imanın yerine ve ne de iman ilmin yerini tutabilir ve bize doğayı tanıtarak yasalarını açıklığa kavuşturabilir. İmanı ilim ışığında tanımak gerekir. İman ilmin ışığında hurafeden uzak durur ve ilimden uzaklaştığı takdirde bağnazlığa dönüşür. Dolayısıyla İslam dini akılla hiçbir sorunu olmadığı ve gelişmesini ve takviye edilmesini engellemediği gibi insanları aklı dinin güçlü bir kolu olarak tanıtarak düşünmeye ve aklını kullanmaya teşvik eder ve aklın gelişmesi için zemin oluşturur. O zaman nasıl dinin insanlarda akıl gücünün gelişmesine mani olduğu iddia edilebilir? Bu soruya bir sonraki bölümde cevap vermeye çalışacağız. Müzik Değerli dinleyiciler, dini ilimler alanında yeni bir konu olan akılcılık ve Allah inancı başlıklı sohbetimizin birinci bölümünün sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yaptıkları telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ele aldılar. Guterres, Bakü ile Erivan arasındaki çatışmalardan duyduğu endişeyi dile getirdi. Ermenistan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti sınırındaki çatışmaların azaldığını belirtti. İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi, Hüseyin Erbay'ın yürüyüşüne katılmak için 3 milyon İranlı vatandaşın Irak'a geçtiğini bildirdi. Erbay'ın Genel Merkezi Başkanı 250 bin yabancı ziyaretçinin İran'dan Irak'a gittiğini belirtti. İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'ın nükleer programı ile ilgili iddiasının hukuki dayanağı olmadığını belirtti. Viyana'daki Rus baş diplomatı Ulyanov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Guvernörler Konseyi'nin İran karşıtı kararını mantıksız olarak nitelendirdi. İran Yargı Erkin İnsan Hakları Genel Merkezi Sekreteri, insani istisna olarak gıda ve ilacın yaptırımlara dahil edilmediğine ilişkin Amerikan iddiasını mevcut gerçeklerle uyuşmayan büyük bir yalan olarak nitelendirdi. Kremlin, Putin ve reisinin Semerkant'ta bir araya geleceğini bildirdi. Tahran Şam Kültürel ve Sanatsal İşbirliği'nin geliştirmesine vurgu yapıldı. İran'dan Afganistan'a tıp alanında yardım yapıldı. Dünya güreş şampiyonası Mirzazade gümüş madalya kazandığını belirtti. Türkiye'nin Kırklareli'nde 146 yasa dışı göçmen tutuklandı. Türkiye'de sanayi üretiminde keskin düşüş yaşandı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz. Muhterem dinleyiciler, Tahran'dan yapmakta olduğumuz sabah yayınımızın sonuna geldik. Akşam yayınında tekrar beraber oluncaya değin hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın.